Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler, TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından merhaba. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Bu hafta da bakalım Çınaraltı programı bizleri hangi enteresan konulara götürecek. Ama önce sizlere sevgiler ve saygılar sunarak programımızı açıyorum. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlerle beraber memleketimizin şöyle uzak bir şehrine, Güneydoğu sınırında bulunan Urfa'ya uzanacağız. Urfa ancak serin bir havada gidilecek ve gezilecek bir şehir. Hele Urfalı olmayanlar için Urfa'nın sıcağına alışmak mümkün değil. Ama Urfa o kadar güzel bir şehir ki görmeyenler görmediklerine yansınlar, görenler ise bir daha gitmeye heveslidirler. Efendim, Urfa, Suriye hududunda bir vilayetimiz. Kendine mahsus kültürü çok uzun yıllara, asırlara, hatta bin yıllara uzanan tarihi, tabii güzellikleriyle emsalsiz bir şehir. O kadar eski bir şehir ki 8000 yıllık bir tarihi olduğundan bahsediliyor. Belki daha bile eskidir. Çünkü Arap tarihçilerinin yazdığına göre Nuh peygamberin zamanında kopan tufandan sonra kurulan ilk 18 şehirden birisi Urfa. Nuh tufanının ise bundan 300 bin sene olduğuna dair rivayetler de var. Eğer böyleyse Urfa değil 8 bin, 300 bin senelik bir şehir oluyor. Çok eski dedim bir şehir. Semud kavminden Semud hükümdarı Ruhha tarafından kurulmuş. Ondan dolayı bu şehre Ruhha denilmiş. Türkler burayı fethettikten sonra Türkçe'de R ile hiçbir kelime başlamadığı için Türkler R'nin başına bir sesli harf getirirler. Buraya da Uruha demişler. H çok zaman F harfine dönüşür. Urufa olmuş ve eski Ruhha bir müddet sonra Urfa'ya dönüşmüş. Ama Türklerin dilinde Urfa. Araplar hala buraya Reha derler. Hatta Urfalılar eskiden Urfalı manasına Rehavi denirdi. Urfevi veya Rehavi denirdi. Mesela meşhur şair Nabi Efendi Urfalıdır. Nabi Urfevi veya Ruhavi diye geçmektedir. Uzun yıllar İslam hakimiyetinde kalmış en eski fethedilen yerlerden birisi burası. Daha sonra bir ara Haçlıların eline geçmiş. Ve Haçlılar bir müddet burada hakimiyet kurmuşlar. Hatta Urfa Kontu, kontluğu kurmuşlar burada. Hala bu Urfa kontunun soyundan gelenler aynı ünvanı Fransa'da muhafaza etmektedirler. Urfa kontu Fransa'da vardır. Halep baronu, Trablus markisi, Haçlı seferlerinden kalma bin yıllık ünvanlar. Onlar hala bunu bir sembol olarak muhafaza etmektedirler. Adamın Urfa'yı gördüğü yok hayatında ama ünvanı Urfa markisidir. Yani bizim böyle bir ülkümüzün ve füremizin olmaması enteresan. Fransızlar 40-50 sene kaldıkları bir yerde bile hala hak iddia etmektedirler. Neyse, daha sonra meşhur hükümdar Nurettin Zengi Urfa'yı tekrar fethetti ve Haçlıları buradan kovdu. Bundan sonra Eyyubi hakimiyeti, Memlük hakimiyeti, Karakoyunlar, Akkoyunlar derken Yavuz Sultan Selim zamanında Urfa Osmanlı hakimiyetine girdi. Ve Rakka Beylerbeyliğini kurdu Osmanlı Devleti. Rakka bugün Suriye sınırları içindedir. Rakka Beylerbeyliğinin merkezi çok zaman Urfa oldu. Hatta Kanuni Sultan Süleyman Bağdat seferine, Rakken seferine giderken Urfa'da iki gün kaldı. Ve bu şehri de bir padişahın kaldığı tarihi bir hadisedir. Ve Urfa şehri daha sonra Halep vilayetinin sancaklarından, beş sancağından bir tanesi oldu. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yine Fransızlar tarafından işgal edildi ve Urfa halkının, Urfa'daki aşiretlerin kahramanca müdafaalarıyla Urfa Fransız işgalinden kurtuldu. Yıllar sonra 1984 yılında Millet Meclisi'nde alınan bir kararla ve çıkarılan bir kanunla Urfa adı Şanlıurfa'ya dönüştürüldü. Gaziantep, Kahramanmaraş gibi. O zamandır bu zamana Şanlıurfa ama halk arasında yine kısa ismi olan Urfa ismi daha ziyade söylenmektedir. Dinleyiciler, Urfa memleketimizin sıcak köşelerinden birisidir. Daha ziyade efendim yazın hüküm sürdüğü bir şehirdir. Buna rağmen yani sıcaklık nispeti hemen hemen Türkiye'nin en yüksek olan vilayeti olmasına rağmen yazın sıcağında bile öyle sıcaklık boğucu, rahatsız edici değildir. Bu biz yazın da gittiğimiz halde bunu müşahede ettik. Çünkü Urfa'da rutubet yok denecek kadar azdır. Rutubet olmayınca da zaten sıcaklık çok fazla etkilemiyor. 46-47 dereceye kadar çıktığı vaki Urfa'da sıcaklığın. Fakat bu insanı fazla etkilemiyor. Kışlar da o nispette serin geçmektedir sevgili dinleyiciler. Urfa malum sıcak bir memleket. Burada öyle ormanlardan falan söz etmek söz konusu değil. Fazla yüksek dağı da yok. Ancak çok verimli ovaları ve çok muazzam akarsuları var. Fırat Irmağı efendim Urfa'dan geçmektedir ve Bilecik Köprüsü çok meşhur bir köprü, Bilecik kasabasından geçer ve bu köprü yaklaşık 10 metre genişliğinde, 700 metre uzunluğunda Türkiye'nin en uzun köprüsü olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca Harran Ovası, Urfa'nın Harran Ovası dünyanın en verimli ovalarından bir tanesidir. Şu anda da burada yapılan büyük barajlarla Harran Ovası çok muazzam şekilde sulanmakta ve çok verim almaktadır. Pek çok ileri gelen şirketler, firmalar, zenginler bu Harran'dan arazi satın almaktadır. Tabiri caizse kapatmaktadır. Bu da Harran'ın istikbalinin çok iyi olacağını gösteriyor. Burada yapılan barajlar pek çok köyü, kasabayı sular altında bırakmış. Atatürk Barajı şu anda faaliyete geçmiş. Sulama, elektrik üretimi gibi hususlarda muazzam bir yer. Buranın iklimini de o nispette değiştirmiş. Fakat pek çok yerleşim merkezi de maalesef bu barajların altında kaldı. Bunlardan bir tanesi de Urfa'nın en güzel kasabalarından, kazalarından birisi olan Halfeti. Halfeti bağlı bahçeli evleriyle, taş evleriyle, kendine mahsus mimarisiyle Urfa'nın belki en güzel kazalarından bir tanesiydi. Fakat bu da bu baraj yapımıyla büyük arazisini ve şehir merkezini efendim Fırat kenarında kurulmuş bir yer, feribot işleyen bir yerde barajın altında kalarak Halfeti de tarihten silinmiştir. Sevgili dinleyiciler, Urfa, peygamberler diyarı, peygamberler şehri olarak bilinir. Hemen herkes Halilurrahman, yani Hazreti İbrahim'in makamı olan yeri bilir. Ve o macerayı çok kimse bilir. Bunun dışında hangi peygamber buradan gelmiş geçmiş, insanlarda tereddüt hasıl olabilir. Fakat anlatılanlara göre Hazreti Eyüp, Hazreti Şuayb, Hazreti Adem'le Hazreti Havva, Hazreti İsa buralarda yaşamış ve en azından buralardan geçmişlerdir. Bu kadar peygamber bir şehre teşrif ettiğine göre oraya peygamberler şehri denmek yalan olmaz. Ama şurası bir gerçek ki sevgili dinleyiciler, Urfa şanını, şöhretini hep Hazreti İbrahim'den almaktadır. Hazreti İbrahim'in yaşadığı şehir olarak biliniyor Urfa. Ve o tarih kitaplarında anlatılan pek çok macera işte burada cereyan etmiştir. Rivayete göre Hazreti İbrahim o zamanlarda kavminin taptığı putlara tapmamalarını, bir olan Allah'a tapmalarını tebliğ edince kavminin gazabına uğramış ve baştaki kral Nemrut, kötü kral Nemrut'un gazabına uğramış, yakalanmış, Urfa kalesinin tepesinden aşağıya yakılan bir ateşin içine fırlatılması emredilmiş. Kale şu anda hala mevcut olan bir kaledir. Çok ihtişamlı bir kaledir hakikaten. Yani görenleri etkileyecek derecede bir kaledir. Çok eski, 2000-3000 senelik bir kale. Haçlı seferleri zamanında çok mühim bir rol oynamış. Osmanlılar zamanında da tamir edilmiş bir kale. Buranın esas özelliği bu işte mancınık. Hazreti İbrahim'i şehrin içinde yakılan ateşe atmak üzere kurulan iki mancının hala duruyor olması. Mancınığa bağlanarak Hazreti İbrahim şehrin içinde yakılan büyük ateşin içine fırlatılıyor. Ancak Allah'ın bir mucizesiyle buradaki ateş suya dönüşüyor. Ve Hazreti İbrahim bu ateşin içine atıldığı zaman kendisini bir gül bahçesinde buluyor. Bu Müslümanların mukaddes kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Muhammed'in hadislerinde yazılıdır. Daha sonra bu ateşin yandığı yer bir göl haline geliyor ve burada bir havuz yaptırılıyor sonra ve bu gölde yaşayan balıklar işte bu hadiseden dolayı Hazreti İbrahim'in yakılması için hazırlanan odunlardan yaratıldığına inanılır ve halk tarafından yenmez ve bu balıkları yiyenlerin başına kötü işler geleceği, belalara uğrayacağı kanaati hakimdir. Ondan dolayı bu balıklar bol miktarda semirmişler ve çoğalmışlardır. Öyle ki Halilurrahman denilen yerdeki bu göldeki balıklar adeta gölün her tarafını kaplarlar, suyu görmek mümkün olmaz. Her biri iri iri balıklardır. Gelen geçen onlara yiyecek atarlar. Belki bu yiyeceğin çokluğundan semiriyorlar. Neden ürediklerini anlamak mümkün. Bir de tabii bu olur olmaz şeyleri yemek tabii onların sağlıklarını da bozuyor. Onun için sağa sola bir şeyler asılmış. Balıkların sağlığı için lütfen balıklara yem atmayınız diye. Fakat halk yine bu balıkları mukaddes bildiği için efendim arzularının, temennilerinin, dualarının yerine gelmesini niyet ederek buraya yem atmaya devam etmektedirler. Efendim burada yani Hazreti İbrahim'in doğduğu yer olarak bilinen bir yer var. Bir mağara var. Mevlid-i Halil deniyor buraya. Burası efendim bir bina yapılmış üzerine muhafaza edilmiş. Ayrıca burada Selahaddin Eyyubi'nin meşhur hükümdar Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni Melik Eşref'in yaptırdığı bir cami var. Halilurrahman Camii deniyor. Bu caminin yanında medreseler var, türbeler var, hazireler var. Bu cami Urfa'nın en büyük camii. Güneydoğu'nun da hatta en büyük camii. Efendim iki minaresi var. 35 tane kubbesi var. Bir de büyük kubbesi var. Caminin yanında Osmanlılar zamanında yaptırılmış bir havuz var. Bu havuz bir kanalla yaklaşık 1500 metrekarelik bir göle bağlanıyor. Bu göle aynı Zeliha, Zeliha kaynağı, ayın su kaynağı demektir. Buraya bağlanıyor ve burada da bir başka göl var. İki tane göl var, birbirleriyle kanalla bağlanan göl. Efendim bu Halilurrahman'ın yanında Rizvaniye Camii var. Rakka valisi tarafından yaptırılmış Osmanlı Devleti zamanında. Hatta rivayete göre çok güzel bir kütüphanesi varmış. Bağdat'tan kütüphanesinin iki katır yükü yazma kitap getirtmiş bu Rizvare Paşa. Bu Rizvaniye Camii'ni yaptıran Rizvan Paşa. Güzel bir kütüphane yaptı. Söylediğinde kütüphane falan şimdi yok tabii. Fakat Rizvaniye Camii de güzeldi. Zarif bir cami Halilurrahman'ın yanında. Burası Halilurrahman'ın etrafındaki yeşillikler, ağaçlarla çok güzel bir park. Ve Urfa'nın en güzel, en yeşillik yerlerinden birisi. Bütün Urfa halkı fırsat buldukları zaman buraya giderler. Hem Halilurrahman'ı ziyaret eder, dua ederler. Hem burada göl kıyısında efendim su şırıltıları, kuş cıvıltıları ve ağaç gölgeleri altında istirahat ederler. Sevgili dinleyiciler, Urfa'daki seyahatimiz devam ediyor. Urfa'nın içinde Halilurrahman Camii ve onun yanındaki efendim emsalsiz ahşap kapı, işlemeli ahşap kapıları olan Rizvaniye Camii veya Rizvaniye Camii'nden sonra arkada tepede, Halilurrahman Camii'nin arkasındaki tepede bir cami var. Ulu Cami, Cami-i Kebir. Bu cami görmeye değer bir cami. Bir kiliseden çevrilmiş Urfa'nın en eski camidir. 8 köşeli mimarisi var. Bu bakımdan dikkat çekiyor. Ayrı bir hususiyeti de var. Avluda bir kuyu var. O kuyunun suyuna Hazreti İsa'nın, İsa Aleyhisselam buraya teşrif ettiğinde mendili batırılmış ve sonra hastalara buradan su getirilmiş. Ve bu suyla hastalar iyi olmuş diye rivayet ediliyor. Onun için mukaddes bilinen şifalı bir su olduğuna inanılıyor. Avludaki kuyunun suyuna cilt hastalıkları için. Burası daha evvel Kızıl Kilise'ymiş adı. Daha önce de efendim yıldızlara tapanların mabetleri varmış. Ve Nemrut'un sarayı işte buradaymış. Onun için caminin taşları da zaten kızıl renkte. O Kızıl Kilise denmesinin manasını insan anlayabiliyor. Cami avlusunun böyle doğu tarafında köşede Selahaddin Eyyubi'nin yaptırdığı bir medrese var. Cami avlusunun batısında da bir kabristan var. Bu kabristanda haçlılarla muharebe ederken şehit düşen 7 kumandanın kabirleri var ve yine orada meşhur alimlerden Mevlana Halid-i Bağdadi'nin oğullarının bulunduğu tek kubbeli bir türbe bulunuyor. Burada minarenin genişliği ile uzunluğu birbirine eşit ve halen saat kulesi olarak kullanılıyor. Caminin içi sütunlarla kaplı. O zaman Orta Doğu mimarisine uygun olarak yapılmış. 48 tane sütun var içinde. Dışarıda da 15 tane sütun var. Yani Ulu Cami sütunlu camidense yeri var. Sevgili dinleyiciler, peygamberlerden bahis açıldı. Şimdi Urfa girişinde, Urfa'nın 2 kilometre güneyinde Harran'a giderken bir cami var. Yeni yapılmış Mevlid-i Halil Camii. O caminin yanında bir tepenin, küçük bir tepenin üzerinde ki buraya Eyyubiye Mahallesi deniyor. Hazreti Eyyubi Mağarası var. Burası da halkın çok ziyaret ettiği yerlerden birisi. Rivayete göre Hazreti Eyyub'un Lüşmaniye denilen o hastalığa yakalandıktan sonra uzun yıllar yaşadığı bir yer olduğu rivayet ediliyor. Dedik ya size, Urfa peygamberler şehri. Hazreti İsa, Hazreti İbrahim, Hazreti Adem, Hazreti Şaib hep buradan gelmiş geçmişler ve buraya ayrı bir hava, ayrı bir ruhaniyet vermişler. Evet, hemen hemen her Anadolu şehrinde bulunan kale, Urfa'nın da en meşhur ziyaret yerlerinden birisi. Biraz önce bir nebze buraya buradan bahsettik. Çok eski bir kale bu. Fakat daha sonra efendim Dambak Tepesi diyorlar buraya. Daha sonra Haçlılar tarafından tamir edilmiş, kullanılmış. Bir iç kalesi var, bir dış kalesi var. Pek çok kalede olduğu gibi. İç kalede 25 tane burç var ve tek kapısı var. Kalenin üzerinde işte o iki taş sütun, Korint başlıklı taş sütunun, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmasında kullanılan mancınık direkleri olduğu söyleniyor. Kaleye çıkmak kolay değil sevgili dinleyiciler, bir hayli zor. Yamacın içine oyulmuş bir merdiven var, oldukça uzun, ama yukarıya çıktığınız zaman karşılaştığınız muhteşem manzara size bir mükafat gibi geliyor. Kalenin arkasında bir mahalle var, 40 Mağara Mahallesi deniyor oraya. Her evin burada bir mağarası var. Ayrıca Harran Kapısı, efendim Bey Kapısı falan diye kapılı isimleri var. Yine şehrin etrafını çeviren surlarında bazı kalıntıları günümüze kadar intikal etmiş. Yine böyle bir kalede Birecik kasabasında var. Fakat Urfa Kalesi kadar muhteşem değil. Efendim, Urfa'da pek çok cami var. Saymakla bitirilemeyecek camiler var. Osmanlıların yaptırdığı bir Hasan Paşa Camii var. Tokdemir Camii diyorlar buraya. Güzel bir cami bu. Yine bir Ak Cami var. Nimetullah Camii. Çok eski bir cami. Fakat bunun özelliği, planı Edirne'deki Şerefeli Camii'ye benziyor. Minaresi de çok uzun. Urfa minarelerinin belki en uzunu bu Ak Camii minaresi. Ondan dolayı kıymet taşıyor. Başka pek çok camiler var. Halilurrahman Camii'nden ve Rizvaniye Camii'nden zaten bahsettik. Efendim, ya bir de Rizvaniye Camii'nin karşısında Hazreti İbrahim'in doğduğu mağara var. Ondan da bahsettik. Dergah Mağarası diyorlar buraya veya Nakşin Mağarası diyorlar. Çok ziyaret edilen bir mağara. Bu mağaranın yanında da bir su çıkıyor. Bu suya zemzem suyu diyorlar. Hakikaten tadı zemzeme benziyor. Bu havalide 7 tane mağara var. Mağaralardan bir tanesinde Hazreti İbrahim'in annesinin yattığı rivayet ediliyor. Thank you. dinleyiciler, Urfa'daki gezintimize devam ediyoruz. Urfa'nın kendine has hususiyetlerinden bir tanesi de ev mimarisi, sivil mimarisi sevgili dinleyiciler. Yassı çatılı, sarı bej tonundaki taşlardan yapılmış evleri son derece güzel. Daha önce Mardin, Bitlis, Diyarbakır'ın özelliklerine benzer taş evler. Fakat Urfa'ya has bunlar. Ve sarı bej, Diyarbakır'ınki koyu gridir, Mardin'inki beyazdır, efendim Bitlis'in sarıdır, Ahlat'ınki koyu kahverengidir. Fakat Urfa'nın taşları sarı bej arasında ve renginden zaten Urfa olduğunu anlamak mümkün. Mimari az çok birbirine benzese bile Urfa evinde kendine mahsus hususiyetleri var. Zaten Urfa'yı Urfa yapan, burayı yaşanır kılan hususiyetlerden bir tanesi de bu evler. Son derece pratik, konforlu evler. Serin, efendim dışarısı yanarsa yansın sıcaktan, evler son derece serin ve içinde yaşayanlara çok elverişli bir hayat sunan evler bunlar. Fonksiyonel, tipik, dışarıdan fazla penceresi olmayan, içeriye girdiğiniz zaman bir avlu, avluda gerekirse kuyusu, ağacı, havuzu var ve avluya bakan pencereli evin diğer unsurları. Ayrıca Urfa'nın birçok yerindeki o köşeye, o havaliye, Urfa'ya mahsus sekizgen minareleri, bu da ayrıca bir güzellik. Şimdi bu taş evler, bu sekizgen minareler zaten tarihi bir yer, Urfa'ya bambaşka bir güzellik katıyor. Öyle ki Urfa'nın gecekondu mahallelerinde bile bakıyorsunuz ki taş eve yakın mimaride evler kurulmuş ve şehrin havasını bozmamış. Urfa'nın bir arkeoloji müzesi var. Arkeolojik kalıntılar çok kimsenin ilgisini çekmez. Fakat bu müzede sadece arkeolojik kalıntılar değil, etnografya eserleri var. El yazması Kur'an-ı Kerimler var. Efendim, halk kıyafetleri, eşyalarına dair bölümleri var. Bu da zevkli. Urfa'nın başka hususiyeti kapalı çarşısı ve etrafındaki pazar. Gerçekten bu kapalı çarşı belki İstanbul'dakinden de büyük bir kapalı çarşı. Labirent gibi iç içe daracık sokaklardan geçiliyor ve geziliyor. Hem gördüklerinizden hem de çarşının kendine has egzotik baharat kokusundan çok etkileniyor insan. Bakırcılar mesela, bakır, Urfa'da bakır işlemeciliği çok meşhur. Efendim halıcılık, halıcılar çarşısı var, mobilya çarşısı, sepetçiler çarşısı var. Daha sonra baharat çarşısı var. Tabi buranın baharatı çok meşhur. Pul biber, isot almadan buradan gitmek mümkün değil. Efendim kaçak çayı, başka pek başka şehirlerde rastlanmayan baharatlar hep burada mümkün. Sonra Urfa'ya mahsus bazı hatıra türü eşyalar hep bu çarşılarda satılmaktadır. Yine bu çarşılarda işte o mahalli kıyafetli, potur pantolonlu, kırmızı beyaz kefiyeli erkekleri görmek mümkün. Efendim veya hangi köyden geldikleri belli olmayan, alışverişe gelmiş tabii, yüzleri elleri dövmeli, rengarenk kıyafetli kadınları görmek mümkün. Doğu, Güneydoğu şehirlerinde artık mahalli kıyafet şehirlerde pek giyilmiyor. Ancak köy ve kasabalarda mahalli kıyafeti hala günlük hayatta giyenler var. Bunlar şehre bir iş için geldiği zaman bunları görmek mümkün. Urfa'nın içinde de artık o eski mahalli kıyafeti giyen yok. Eskiden tek tük giyenler kalmış yaşlılarda. Eskiden kadınlar başlarına yaşmak sararlarmış. Fes üzerine poşu bağlarlarmış. Efendim uzun etekli entari giyerlermiş. Buna fistan diyorlar. Üç etekli, üzeri üç etekli, üzerine de önlük bağlıyorlar, peştemal diyorlar buna. Üste de kadife, efendim sırmalı bir ceket diyelim, ceket giyiyorlar. Ayaklarda kaliç, altta şal var. Kadın kıyafeti bu. Erkekler ise entari giyiyorlar, önü kapalı, göğsü açık entari giyiyorlar, üstlerine ceket giyiyorlar. Kış olduğu zaman aba, pamukludan yapılan şalvarı giyiyorlar. Yine yerli deriden yapılma, Urfa'ya mahsus çok rahat ayakkabıları var. Efendim, Urfa'nın bu kendine mahsus kıyafeti artık köylerde ve kasabalarda kaldı. Bir de köyden kasabadan şehre gelenlerde. İşte bunları en çok bu kapalı çarşıda görmek mümkün. Bu kapalı çarşı tipik bir şark pazarı. Hani bir şark pazarında diye bir şarkı var, onun gibi bir şark pazarını buram buram hissediyorsunuz. Efendim, kapalı çarşıda gezdiğiniz müddetçe sanki bu asırda değil, bundan birkaç yüzyıl evvelindesiniz. Efendim, yolunuz düşerse her hana girip çıkmaktan çekinmeyin. Öyle ki çok enteresan yerler bunlar. Hele bir gümrük hanı var. Asırlık ağaçlarıyla, kemerli dikdörtgen iki katlı yapısıyla, efendim avlusun orta yerindeki efendim açık hava kahvesiyle, belki yalnız Urfa'nın değil Türkiye'nin de en güzel ve bozulmamış bakir köşelerinden birisi. Öğleden sonra burada çok kimse oturmuş, efendim mırra içerler, oraya has acı kahvesini içerler. Bu 7 kere süzüldükten sonra elde edilen bir kahvedir. Urfa, Mardin bu havalide çok içilir, acı bir kahve. Alışmayanı çarpar ve burada dama falan oynarlar buranın esnafı. Açık hava kahvesinde nargilelerini içerler. Ha bir de yeri gelmişken söyleyelim. Urfa'ya yazın giderseniz meyan kökü şerbeti içmeden geçmeyin. Her köşede bir meyan kökü şerbeti satan kimse vardır. Meyan kökü malum kolalı içeceklerin ham maddesidir. Ülkemizde bol miktarda çıkmaktadır ve kola üretenler yurt dışından gelip Türkiye'den meyan kökü alıp gitmektedirler. İşte bu meyan kökünden yapılan bir şerbet. Kekremsi bir tadı vardır. Fakat hararete birebirdir. Muazzam derecede harareti alır. Onun için Urfa başta olmak üzere Arap şehirlerinde, Suriye'de de, Ürdün'de de bu meyan kökü şerbeti çok, Antakya'da da çok rağbetle içilmektedir.
Kaybetmiş, ağlıyor yaman.
Evet sevgili dinleyiciler, Urfa hakikaten Türkiye'nin en güzel, en yoğun kültürlü memleketlerinden bir tanesi. Tarihiyle, efendim ruhani havasıyla bambaşka hususiyetleri var. Halilur Rahman makamıyla, efendim Eyüp Aleyhisselam'ın mağarasıyla, Şuayb şehriyle, burası gerçekten görmeye değer, mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Zaten herkese Urfa dendiği zaman aklına gelen zaten mutlaka Halilur Rahman mağarası ve Halilur Rahman camii ve Balıklı Göl olmaktadır. Hemen hemen herkes bu Balıklı Göl'ü bilmektedir. Efendim, Urfa'nın kazaları da Urfa kadar güzel, dikkati çeken kazalardır. Mesela bir Akça Kalesi var, Suriye hududundadır. Efendim, buranın hususiyeti sınır ticaretiyle meşgul olması ve Haydarpaşa'dan Bağdat'a giden demir yolunun buradan geçmesidir. Buralar eski İpek yoludur sevgili dinleyiciler. Eskiden beri yolların geçtiği yerlerdir. Şehir merkezleri ve kasabalar bu bakımdan mühimdir. Yine daha önce de söyledik, Urfa'nın Birecik isminde bir kazası var. Bu da iki şeyle meşhur. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en uzun köprüsü Birecik Fırat kenarındadır. Efendim, bu Fırat üzerindeki köprü Türkiye'nin en uzun köprüsüdür, nehir üzerindeki. Vaktiyle buradan ulaşım, bu nehir kenarındaki kasabalardan karşıya ulaşım keleklerle yapılırdı. Daha önceki programlarımızın birinde anlatmıştık. Kelek denilen sal, tekne arası bir nesne. Bununla eşya ve insan taşınır. Şişirilmiş tulumlarla gider bu nehir aşağıya doğru. Ve ondan sonra tekrar yukarıya çıkarılır. Tekrar şişirilir, tekrar aşağıya iner. Taşımacılık bundan yapılır, nehir aşağıya doğru. Ancak karşı tarafa tabii sallar, tekneler var ve burada çok gelişmiş. Ve Birecik vaktiyle Osmanlılar zamanında mühim bir tersanenin, ince donanma tersanesinin bulunduğu bir şehirdi. O zaman özellikler 3'e çıktı. Çünkü şimdi bir de 3. özelliği var. O da ilçede yaşayan kelaynak kuşları. Bunlar çok çirkin fakat emsali azaldığı için kıymetli olmuş kuşlardır. Ve Birecik'le tanınırlar. O kadar azalmıştır ki sayısı, artık koruma altına alınmıştır üremeleri. Ve Urfa'da da çok yerlerde kelaynak heykel ve resimleri sembol olarak kullanılmaktadır. Yabancı turistler bilhassa çok ilgileniyorlar bu kelaynak kuşlarıyla. Mutlaka Birecik'e kadar gidiyorlar ki Birecik Urfa'ya 84 kilometre uzaklıktadır. Yani öyle çok yakın değildir. Fakat buna rağmen gelen turistler bunu göze alıyorlar ve nesli yok olmak üzere olan bu kelaynak kuşlarını görmek maksadıyla Birecik'e gidiyorlar. Antep hududundadır Birecik. Halfeti gibi Antep hududunda bir şehirdir. Efendim, köprüsüyle, kelaynak kuşlarıyla ve eski tersanesiyle. Efendim, yine Ceylanpınar isminde küçük bir, şimdi artık küçük değil, şimdi büyüdü tabii, nüfusu arttı. Çünkü verimli bir ovası var ve üretme çiftliğinin bulunduğu bir kasabadır. Ondan dolayı çok gelişmiştir. Yine demir yolu üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir. Daha önce bahsettik Halfeti, şu anda sular altında kalan Halfeti, bağlarıyla, bahçeleriyle, efendim tabii güzellikleriyle, evlerinin güzellikleriyle güzel bir kasaba, tarihi bir kasaba. O da şu anda Antep Udu'ndaki bu kasaba artık yok. Yine Hilvan isminde bir kasabası, efendim Bozova isminde bir kasabası var. Siverek, ki Urfa'nın en büyük kazalarından bir tanesidir. Diyarbakır yolu üzerindedir, Hilvan gibi. Ve Urfa'nın en büyük kazasıdır. Yine burada Urfa-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan bu kasabada bir kale var. Kale çok eski, ta Sümerlerden kalma, belki daha eskiden kalma bir kale. O da Sivere'ye ayrı bir hususiyet veriyor. Yine Suruç, Viranşehir, başka kazaları. Viranşehir, İpek yolu üzerinde yer alan bir kasaba. Fakat bir kasabası var ki Urfa'nın, o Harran. Küçük bir kasaba. Urfa'nın en küçük kasabasıdır. Ve hatta yeni kaza olmuştur. Yakın zamanda kaza olmuştur. Fakat tarih boyu bir kültür ve din merkezi olmuştur. Tarih eserlerin çoğu, Müslümanlardan kalma tarih eserler buradadır. Burada Cuma Camii vardır, Harran Üniversitesi vardır ki dünyanın en eski üniversitelerinden birisidir. Şeyh Hayat bin Kays el-Harrani Türbesi vardır, Şuayb Şehri vardır. çok ve güzel evleri vardır. Ancak süremiz Harran'ı işlemeye müsait olmadığı için Harran'ı bir başka programa tehir ediyoruz. Bir de yeri gelmişken Urfa deyip de geçmek olmaz. Urfa'nın çiğ köftesi çok meşhurdur. Türküler yakılmıştır. Çiğ köfteden ne acı, ayran bunun ilacı, tez yoğur gelin bacı, ille canım çiğ köfte diye uzun uzayıp giden bir türküsü var. Yani Urfa kültürünün içine girmiş çiğ köfte. Efendim bayram köftesi, peynirli helvası, kebabı ve baklavası efendim çok meşhurdur. Ayrıca Urfa'nın yağı, Vakfı Kebir yağı gibi vaktiyle çok aranan tutulan bir yağdı. Boğazına meraklı olanlar, yemek zevki bulunan kimseler yağını Urfa'dan veya Vakfı Kebir'den getirirlerdi. Urfa yağı eskinin en güzel yağlarından birisiydi. Yine Urfa bakır işlemeciliğiyle, vaktiyle gümüş işlemeciliğiyle, halı ve kilim dokumasıyla da çok meşhurdu. Bunlar azalarak günümüze kadar devam etmektedir. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.